Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inden ve sırada inşallah bugün Hazreti Cafer, ama onun öncesinde Akil bin Ebu Talip'ten de bir rivayet okuyacağım. Sonra Hazreti Cafer bin Ebu Talip'ten bir rivayet okuyacağız. Akil bin Ebu Talip evlendi. Ebu Talip'in oğullarından Akil ve yanımıza çıktı. Biz de ona şöyle dedik diyor Abdullah bin Muhammed bin Akil. Sana huzur ve bol çocuk dileriz dedik. Sana huzur ve bol çocuk dileriz dedik. Bunun üzerine Akil şöyle dedi. Yavaş olun. Böyle demeyin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dememizi yasakladı dedi. Diğer bir rivayette Akil bin Ebu Talip Cumş oğullarından bir kadınla evlenince bir topluluk yanına girip sana huzur ve bol çocuk dileriz dedi. Böyle demeyin karşılığını verdi Akil. Peki dediler ey Ebu Yezid ne diyeceğiz öyleyse? O da şöyle dedi. Allah seni ona, onu da sana mübarek eylesin. Allah seni ona, onu da sana mübarek eylesin deyin buyurdu. Rabbimizin elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün konularda bize elçi. Bütün konularda da düzeltiyor, temizliyor, arındırıyor ve bizim için daha seçkin olanı bizim önümüze koyuyor. Akil de bunu öğrenmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, yani çocuk olması elbet çok hoş. Geçim, dirlik, muhabbet elbette çok güzel ve bu dilenen, bu söylenenler de yanlış değil belki. Ama daha doğrusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde olandır. Onun sünnetinle bize gelendir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü hatırlatıyor. Evlenen kişiye ne denileceği ile alakalı bir bilgiyi de böylece öğrenmiş oluyoruz. Allah seni ona, onu da sana mübarek eylesin. Yani kadın erkeğe, erkek de hanıma bereketli olduğunda hayat tatlı olacaktır. Bereket kavramının genişliğini de böylece anlıyoruz. Yani insanların hayatına bir bereket ancak vahiy ile gelecektir. Vahyin doğrultusundaki hayatlar güzel olacak. Kadın eğer Allah'a kulluk üzere bir hayatı istiyorsa, erkek Allah'a kulluk üzere bir hayatı istiyorsa, ikisi de birbirinden güzel bereketlenecekler, nimetleneceklerdir. Hem maddi hem de manevi anlamda. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde Cafer bin Ebu Talip'ten bir rivayet var. Uzun bir rivayet. İnşallah onu okumaya gayret edeyim. Ebu Umeyye bin el-Mughire'nin kızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, Ümmü Seleme'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu hadis-i şerifi bize Ümmü Seleme de rivayet ediyor. Hazreti Cafer'le alakalı bir bilgi olarak. Habeşistan'a gittiğimizde Necaşi, yani Habeşistan kralı, bize çok iyi davrandı. Dinimizi rahatça yaşıyor, sadece Allah'a ibadet ediyor, eziyet görmüyor ve hoşumuza gitmeyen sözler işitmiyorduk. Bu durum Kureyş'e ulaşınca bizim için Necaşi'ye Mekke mallarından yeni sayılabilecek birçok hediye ile birlikte güçlü iki adam göndermeyi kararlaştırdılar. Ona gönderilen en güzel hediye tabaklanmış deriydi. Onun için birçok tabaklanmış deri topladılar. Necaşi'nin bütün patriklerine, yani din adamlarına da hediyeler hazırladılar. Bu hediyeleri Abdullah bin Ebu Rebi'a bin el-Mughire el-Mahzumi ile Amr bin el-As bin Vail es-Sehmi beraber geldiler. Bu hediyelerle birlikte onları gönderdiler. Necaşi ile onlar hakkında görüşmeden önce patriklere hediyelerini verin, sonra Necaşi'ye hediyelerini verip onlarla konuşmasına fırsat vermeden onları size teslim etmesini isteyin dediler. Yani bu gönderdikleri iki elçiye de Mekke Kureyş ileri gelenleri, Darun Nedve'nin adamları, Efendimiz'e karşı düşmanlık besleyen kimseler bu yöntemi öğrettiler. Patriklere din adamlarını hediye verin ki bunlar Necaşi'nin çevresidir. Onları satın alın. Sonra Necaşi'yi de gönüllendirin. Onu da sanki bu paranızla değiştirin kalbini. Ardından Müslümanlarla görüşmesine imkan vermeden onları isteyin alıp getirin dediler. Evet, kapitalist dünyada işler böyle döner çünkü. Bunun üzerine ikisi yola çıktı ve Necaşi'nin yanına vardı. Biz Necaşi'nin yanında çok iyi evlerde kaldık ve o bize çok güzel komşuluk yaptı. Necaşi ile konuşmadan önce bütün patriklerini, hediyelerini verdiler. Sonra her patriğe bizim içimizden kendi kavimlerinin dinini terk eden, sizin dininize de girmeyen, bizim bilmediğimiz gibi sizin de bilmediğiniz yeni bir din ortaya çıkaran bir takım kendini bilmez kimseler hükümdarın ülkesine sığındılar. Kavimlerinin ileri gelenleri onları geri götürmemiz için bizi hükümdarınıza gönderdiler. Biz hükümdarla onlar hakkında konuşurken onları bize teslim etmesi ve onlarla konuşmaması gerektiği yönünde siz de görüşlerinizi söyleyin. Çünkü onların kavmi onları daha iyi gözetim altında tutar ve onların kusurlarını, suçlarını daha iyi bilir dediler. Patrikler de peki olur dediler, onay verdiler buna. Sonra Necaşi'nin hediyelerini takdim ettiler. Necaşi de hediyeleri kabul etti. Ardından onunla konuşup şöyle dediler. Ey hükümdar! Aramızdan bir takım kendini bilmez kimseler senin memleketine sığınmış. Onlar kendi kavimlerinin dinini terk etmiş. Ancak senin dinine de girmemişlerdir. Ortaya bizim de bilmediğimiz, senin de bilmediğin bir din çıkarmışlardır. Onların kavimlerinden ileri gelen babaları, amcaları ve akrabaları onları bize teslim etmen için bizi sana gönderdiler. Onlar o kimseleri, bu sana gelenleri daha iyi gözetip altında tutarlar. Ayrıca yaptıkları kusurlarını, hatalarını da onlar daha iyi bilirler dediler. Abdullah bin Ebu Rebi'a'yı ve Amr bin el-As'ı en çok kızdıran şey Necaşi'nin onları dinlemek istemesi oldu. Necaşi adaletli bir adam, illa Müslümanlar da dinlemek istiyordu. Bunun üzerine Necaşi'nin yanındaki patrikler, ey hükümdar, onlar doğru söylüyorlar. Kavimleri onları daha iyi gözetim altında tutar ve onların kusurlarını daha iyi bilir. Onları bu ikisine teslim et de memleketlerine ve kavimlerine geri dönsünler dediler. Fakat Necaşi çok sinirlenerek, hayır vallahi. Allah'a yemin olsun ki onları bu ikisine teslim etmeyeceğim. Onlar bana sığınmış, memleketime gelmiş ve beni başkasına tercih etmişlerdir. Bunu onları bırakmam için yapmadılar. Onları çağırır, bu ikisinin haklarında demiş oldukları şeyi sorarım. Eğer dedikleri gibiyse onları teslim edip kavimlerine geri gönderirim. Eğer böyle değilse yanımda kaldıkları sürece onlara iyi davranırım dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına adam göndererek onları yanına çağırdı. Hükümdarın elçisi gelince Müslümanlar toplandılar ve birbirlerine o adamın yanına gittiğimizde ne diyeceksiniz dediler. Ardından vallahi ne olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretip emrettiği şeyleri söyleyeceğiz dediler. Kulunu doğru yola ileten Allah'a hamdolsun. Ne güzel bir karar veriyor Müslümanlar. Yani oraya varışları zaten Allah'ın dinini yaşamak adınaydı. Allah'ın dinini yaşamak adına vardıkları bir yerde yalan üzere nasıl dursunlar? Başka bir kimlikle nasıl durabilsinler? Zaten bu kimlikleri Mekke'de korumak adına yola çıkmışlardı. Peki bu kimliklerini bozacaklarsa orada ne işleri vardı? Dolayısıyla Müslümanların buradan öğreneceği şey herhalde bu olmalı. İçinde bulunduğum ortamda ben Müslüman kimliğimi değiştirmeyeceğim. Müslümanca duruşumu, karakterimi, yapımı değiştirmeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne okuyup öğrenip anladıysam onu yaşamaya ve onu söylemeye gayret edeceğim. Necaşi'nin yanına geldiklerinde Necaşi katiplerini çağırmış. Onlar da etraflarında, yani Necaşi'nin etrafında defterlerini açmış bir şekilde bekliyorlardı. Necaşi onlara kendisi için kavminizin dinini terk ettiğiniz ve ne bizim ne de diğer ümmetlerin dinlerine girmediğiniz şu din nedir diye sordu Müslümanlara. Onunla konuşacak olan Cafer bin Ebu Talib idi. O Necaşi'ye şöyle dedi. Ey hükümdar! Biz putlara tapan çok cahil bir millet idik. Leş yer ve çirkin işler yapardık. Akrabalık bağlarını gözetmez ve komşulara iyi davranmazdık. Aramızdan güçlü olanlar zayıf olanları ezerdi. Biz böyleyken Allah bize nesebini, yani içimizdeki soyunu, doğruluğunu, eminliğini, güvenliğini ve iffetini bildiğimiz bir elçi gönderdi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, peygamber olmadan önce de o toplum içinde böyleydi. Onun soyunu sopunu biliyorlar, kimden geldiğini, Abdülmuttalib'in torunu olduğunu biliyorlardı. Doğruluğunu, doğru sözlülüğünü herkes biliyordu. Güvenilir olduğunu, eminliğini bizzat kendileri ifade etmiş Muhammedül Emin demişlerdi. İffetini de herkes biliyordu. Böyle birisini Allah-u Teala bize elçi olarak gönderdi. O bizi Allah'ı tek kabul edip ona ibadet etmeye çağırdı. Bizim ve atalarımızın kendilerine taptıkları taştan putları terk etmeye çağırdı. Bize doğru sözlü olmayı, güvenilir olmayı, akrabalık bağını gözetmeyi, komşuya iyi davranmayı, haramlardan ve kan dökmekten uzak durmayı emretti. Bize çirkin şeyleri, yalan şahitliği, yetim malı yemeyi, iffetli kadınlara iftira atmayı yasakladı. Bize tek olan Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı, namaz kılmamızı, zekat vermemizi ve oruç tutmamızı emretti. Bu şekilde Necaşi'ye İslam'ın bütün emirlerini saydı. Biz de ona inandık, iman ettik ve getirdiği şey üzerine ona tabi olduk. Sadece Allah'a ibadet ettik ve ona hiçbir şey ortak koşmadık. Bize haram kıldığı şeyi kendimize haram kıldık ve getirdiği şeylere tabi olduk. Tek olan Allah'a ibadet ettik, ona hiçbir şey ortak koşmadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haram kıldığı şeyleri haram, helal kıldığı şeyleri helal saydık. Bu nedenle kavmimiz bize düşman oldu. Tekrar putlara ibadete dönmemiz için bizi işkence ederek dinimizi terk etmeye zorladılar. Daha önce helal saydığımız pis şeyleri helal saymamızı istediler. Bize güç kullanıp zulmettiklerinde ve dinimizle aramıza girmeye çalıştıklarında senin memleketine geldik. Biz seni başkasına tercih ettik. Sana sığınmayı uygun gördük ve senin yanında zulüm görmeyeceğimiz ümit ettik. Ey hükümdar! Dedi. Necaşi ona onun, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiği haberlerden bildiğin bir şey var mı diye sorunca Cafer evet var karşılığını verdi. Necaşi o halde bana oku deyince Cafer Meryem suresinin ilk bölümünü okudu. Vallahi Necaşi sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Katipleri de onun okuduğu ayetleri dinleyince önlerindeki defterleri ıslanıncaya kadar ağladılar. Sonra Necaşi, vallahi bu ayetler ve Musa'nın getirdikleri bir kandilden çıkmaktadır. Siz ikiniz, herhalde burada Amr ve arkadaşına sesleniyor, siz ikiniz çekip gidin. Vallahi asla onları size teslim etmem dedi. Burada bir bölüm kısaca araya girsem olur, Hazreti Şerif'e bir ara verip. Hazreti Cafer muhteşem bir tanıtma yaptı. İslam'ın ne olduğunu bize öğretti. Sanki bütünüyle dinin neler içerdiğini söyledi. Ve ardından da Necaşi ondan Kur'an'dan bir bölüm okumasını istediğinde o kendisine yeni öğretilmiş olan bir bölümü Meryem suresini okudu. Burada aklımıza şu geliyor. Hazreti Cafer Mekke'de Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona bu Meryem suresini öğrettiğinde şöyle bir soru sorabilirdi. Çünkü Meryem suresini okuduğumuzda görüyoruz ki ilk bölümde Zekeriya aleyhissalatü vesselam ve ona verilen oğul Yahya, Meryem aleyhissalatü vesselam ve ona verilen oğul İsa aleyhisselam konu edilir özellikle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o gün Müslümanlar şöyle demediler. Ya Resulallah, Allah-u Teala bize böyle 600 yıl önce yaşamış bir ihtiyar adamın çocuğunu ve bir genç kıza verilen bir çocuğu gündem yapıyor. Oysa bugün biz nice başka sıkıntılarla birlikteyiz. Dünyanın ne dertleri var? Ekonomik, siyasi, sosyal problemler var. Niye bu gündemlerle ilgili böyle bilgiler, ayetler gelmiyor da? Yani bize bu tür konular geliyor. Bu insanlardan bize ne demediler? Allahu Teala neyi zikrettiyse, neyi gündem yaptıysa, Resul Aleyhisselam onu gündem yaptı ve Müslümanlar da bunu öğrendiler. Bunu nasıl anlayacaklarını bilmeden, nerede hayatları için önemli olacak bunu bilmeden bu zikri kendilerine gündem yaptılar. Oturdular, vahyi okudular, öğrendiler. Zekeriya Aleyhisselatü Vesselam'ı andılar. Kitaplarına Meryem'i de koydular. Yahya'yı da, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı da gündem yaptılar. Yani zikrettiler. Namazlarını okudular. Birbirleriyle konuştular. Şimdi Necaşi sorduğunda da bunu okudular. Necaşi'nin Hristiyan olup bu konulara yakın olması ayrı bir bölümdü. Ama onlar Mekke'de bu ayetleri öğrenirken bir gün vakit gelir, biz bunu Necaşi'ye okuruz diye öğrenmediler. Ben buradan kendim için şu dersi çıkarıyorum. Rabbimizin kelamını biz bu ciddiyetle okuyup öğrenmek zorundayız. Ayet ayet. Dolayısıyla gündemimizi başkaları belirlemeyecek. Müslümanların İslam'la ilgili gündemlerini bile, yani güya Müslümanca konularla ilgili gündemlerini bile başkalarının sözü ayarlıyor. Yani birileri diyor ki işte sevgililer günü diyelim, en kolayını söyleyeceğim, rahat kızabileceğimiz hep beraber. Diyelim sevgililer gününü konuşuyor birileri. Müslümanlar da Kur'an'dan sevgiyle ilgili ayetleri, hadislerle ilgili sevgileri o dönem gündeme getirmeye çalışıyorlar. Yani birisi önden yol yürüyor, bir gündem oluşturuyor. Biz İslam'ı konuşurken bile o gündemi yine takip ediyoruz. Yazık. Müslümanların kendilerine ait bir gündemi var. Meryem, Kehf, İsra, Zariyat, Tur, Kamer. Müslüman bunlarla gündem olacak. Kendi gündemini buna göre ayarlayacak ve bunu dile getirecek. İşte Necaşi Meryem suresini dinleyince ağladı. Yürekleri bu ayetlere yakın adamlardı çünkü. Rabbim bize de bu kitabı okuyup anlayan ve bununla kalbi tatmin olan, bununla hassaslaşan, böylece hayatı da böyle değerlendiren kimselerden olmayı nasip etsin. Devam edelim inşallah. Amr bin el-As ve yanındaki arkadaşı kimdi? Bir daha bakalım o zatın adına da. Amr bin el-As ve Abdullah bin Ebu Rebi'a Necaşi'nin yanından çıktılar. Tabi yenilmiş olarak çıktılar. Amr dedi ki vallahi yarın Necaşi'nin yanında onların ayıplarını söyleyecek ve köklerini kazıyacağım dedi. Amr'ı böyle bir kin bürüdü. Yenilgi zoruna gitti. Bizim hakkımızda Allah'tan daha çok korkan Abdullah bin Ebu Rebi'a ona yapma. Onlar bize karşı gelmiş olsa da aramızda akrabalık bağı var deyince Amr vallahi Meryem oğlu İsa da bir kuldur dediklerini yarın hükümdara söyleyeceğim dedi. Ertesi gün Necaşi'ye gelip ey hükümdar onlar İsa bin Meryem hakkında çok ağır şeyler söylemektedir. İstersen onlara elçi gönder ve onun hakkında ne dediklerini sor dedi. Necaşi bunu sormak için onlara elçi gönderdi. Ümmü Seleme devam ediyor. Diyor ki böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmamıştık. Müslümanlar toplandılar ve birbirlerine İsa bin Meryem hakkında sorarsa ne diyeceksiniz dediler. Ardından vallahi ne olursa olsun Allah'ın buyurduğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğini söyleyeceğiz dediler. Necaşi'nin huzuruna geldiklerinde Necaşi onlara Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Cafer bin Ebu Talip yine cevap veriyor kavmin elçisi olarak. Bu konuda Resulullah'ın bize bildirdiklerini söyleriz. O Allah'ın kulu, elçisi, ruhu, dünyadan ve evlilikten vazgeçen Meryem'e ilka edilen kelimesidir dedi. O Allah'ın kulu, elçisi, ruhu ve Betül Meryem'e ilka edilen kelimesidir. Bunun üzerine Necaşi elini yere vurup sürüp bir çöp aldı ve senin söylediğinle Meryem oğlu İsa arasında şu çöp kadar bile bir fark yoktur dedi. Bir daha okuyayım burayı. Senin söylediğinle Meryem oğlu İsa arasında şu çöp kadar bile bir fark yoktur dedi. Necaşi böyle deyince etrafındaki patrikler homurdanmaya başladılar. Bunun üzerine Necaşi, vallahi siz homurdansanız da gerçek budur. Haydi gidin, siz benim topraklarımda güven içindesiniz. Kim size söverse cezalandırılacaktır. Kim size söver, küfrederse cezalandırılacaktır. Sizden birine eziyet ettikten sonra dağlar kadar altınımın olmasını istemem dedi. Allahu Ekber. Adam Müslümanların değerini kavradı ki zaten sonra Müslüman da oldu. Yani sizden birisini eziyet ettikten sonra Müslümanlara demek ki sıkıntı vermek, sövmek, eziyet etmek böyle bir külfettir. Dağlar kadar altınımın olmasını istemem dedi. Sonra kendi adamlarına şu ikisinin hediyelerini geri verin. Mekke'den gelen elçilere. Bizim onlara ihtiyacımız yoktur. Vallahi Allah bana bu mülkü, bu saltanatı verirken rüşvet almadı ki. Ben de başkasından rüşvet alayım. Yani beni bu iktidara, bu güce, kuvvete getirirken Allahu Teala yani rüşvet almadı. Ben ona para pul vererek buraya ulaşmadım. Rabbim nasip etti, buraya oturdum. Şimdi öyle olunca bu mülkün devamında, bu saltanatın, bu iktidarın, gücün, kuvvetin devamında ben başkasından rüşvet niye alayım? O benim hakkımda insanların sözüne bakmadı ki ben de onun hakkında insanlara itaat edeyim dedi. Allahu Ekber. Bunun üzerine Kureyş'in elçilerine hediyeleri geri verildi ve onlar yüzleri kızarmış bir şekilde oradan çıktılar. Biz de onun yanında hayırlı bir memlekette hayırlı komşu ile birlikte yaşamaya devam ettik. Biz bu haldeyken onun hükümdarlığı konusunda bir ayaklanma oldu. Vallahi biz buna çok üzüldük. Daha önce herhangi bir şeye hiç bu kadar üzülmemiştik. Ayaklanan adamın Necaşi'ye üstün gelmesinden ve bu adamın bizim hakkımızda Necaşi'nin bildiklerini bilmemesinden korkmaya başladık. Necaşi onunla Nil Nehri'nin kenarında çarpışmaya girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, aramızdan kim savaş yerine gidecek ve olan biteni bize kim haber verecek deyince, Zübeyr bin Avvam, ben giderim dedi. O yaş olarak en küçük yani en genç olanlarındandı. Onun için bir tulum şişirdiler. O da tulumu göğsüne yerleştirip onun üzerinde yüzerek Nil Nehri'ni geçti ve iki ordunun karşılaştığı yere geldi. Sonra onlara katıldı. Biz de Necaşi'nin düşmanına galip gelmesi ve memleketinde güç sahibi olması için Allah'a dua ettik. Sonunda Habeşistan'ın yönetimi tamamen onun eline geçti. Biz Mekke'ye Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına dönünceye kadar onun yanında en güzel bir yerdeydik diyor Ümmü Seleme anamız Hazreti Cafer'in katıldığı bu olayı bize aktararak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.